merhaba. Yatakta ve sofrada anarşizm programına hoş geldiniz. Ben konuşmasını ancak metrodan azap edebilen diyeceğiniz Can. Bugün geçen haftadan kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Yani çok da aşk üzerine konuşacağız. Geçen hafta yarı akademik sayılabilecek bir makale ile çok da aşkı anlatmaya çalışmıştık. Çok çok kabaca bir giriş yapmıştık ama programın sonlarına doğru birkaç temporal yaklaşımdan söz etmiştik ve bunların ne kadar sorunu olduğunu hem gerek çok da aşklı, gerek tek aşklı ilişkilerde hatta hiçli aşklı ilişkilerde ne kadar problematik olabileceğini işaret etmiştik. Bugün bu konudan devam etmeyeceğiz aslında bakarsanız. Daha doğrusu çok da aşktan devam edeceğiz ama çok da aşka çok daha farklı bir yerden yaklaşmaya çalışacağız. Programımızı Silent Stream of Godless Energy ile açtık. Silent Stream of Godless Energy'den geldi. Eternal Cry of Glory. Grubun geçtiğimiz senelerde çıkardığı Teams albümündendi. Bu albümden sonra grupla yapılan bir röportaj okumak istiyorsanız yine hemen reklamımızı da yapalım. Bu röportajı Sonic Splendor dergisinde okuyabilirsiniz. myspace.com/sonicsplendor yahut bu röportaja web sitemizden de ulaşabilirsiniz. canbaşkent.net adresinde hem bu röportajı hem de programımızın eski bölümlerini podcast formatında bulabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde yaşadığım kentin yukarı doğu yakasına ünlü romancı Elif Şafak geldi. Elif Şafak orada bilinen sıradan bir edebiyat etkinliği için gelmişti. Elif Şafak her zaman gibi bilinen tanıdık yarı sufi yarı mistik yaklaşımıyla soruları yanıtladı ve kitabından bir bukle okudu. Elif Şafak bu etkinlikten sonra kimi soruları yanıtladı. Bu soruları yanıtlarken verdiği yanıtlardan biri hala aklımda. Şöyle demişti. Kendisinin her şeye ilgisi olduğunu, her şeyi okumak öğrenmek istediğini, her şeye meraklı olduğunu falan anlatırken işte böyle saçma sapan moda kadın dergilerini falan okuduğunu, her ne kadar bunun birçok dinleyicinin tarafından, ortamdaki birçok kişi tarafından ne kadar yüzeysel, saçma sapan, gereksiz görülse de bu tip dergileri okumaya biraz da meraklı olduğunu ve bunları okuyarak onlardan bile bir şeyler öğrenebileceğini anlattı bize. Elbette bu çok sıradan bir yaklaşım olmasına rağmen uzunca bir süredir işitmediğim bir yaklaşımdı. Evet, bu etkinlikten sonra bu düşünceye biraz daha fazla değer vermeye ve onun üzerine biraz daha fazla düşünmeye çalıştım ve sanırım Elif Şafak'ın yolundan gideceğiz bu programda. Hatırlarsanız geçen programımızda yarı akademik bir makaleyle tartışmıştık çoklu aşkı. Bu sefer bir uzun öykü okuyacağız ya da kısa roman okuyacağız. Her ne kadar programımda başkalarının yazdıklarını okumak gibi bir adetim çok olmasa da bu seferlik sanırım bu bir istisna yapacağız. Okuyacağımız kitap, okuyacağımız uzun öykü elbette çoklu aşk hakkında. Türkçe'de çoklu aşkla ilgili yayınlanmış en güzel eserlerden biri. Evet, elbette bir çeviri. Kitabın adı Üçlü, Duygusal Bir Laboratuvar adını taşıyor. Brian Cretinon Stoisea tarafından yazılmış. Daha doğrusu bu üç insan tarafından yazılmış. Fransızcası da Atois, Un Laboratoire Sentimental. Bu kitaptan ufak ufak bukleler okuyacağız. Hemen başlamadan önce söyleyeyim. Bu kitap sonuçta benim arayarak ulaşabildiğim bir kitap değildi. Ve bir arkadaşım bana, çok değerli bir arkadaşım buna bana armağan etti. Ona buradan tekrar teşekkür etmeliyim. Kitabı okumaya başlamadan önce hemen bir güzel müzikle devam edelim istiyorum. Açılışı Silent Stream of Godless Energy ile yapmıştık. Şimdi aşağı yukarı aynı tınılardan devam edeceğiz. Ve bir Alman gruptan, Zandria'dan gelecek. Zandria'nın India albümünden dinleyeceğiz. Winter Hearted. Yatakta ve sofrada anarşizmi dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can. Alexandria'dan dinledik Winter Hearted. Programın başında söyledik. Bugün Uçaklı Aşk üzerine yazılmış bir uzun öyküden kısa kısa bukleler okuyacağız. Bu kitabın adı Üçlü. Duygusal bir laboratuvar adını taşıyor ve Ayrıntı Yayınları'ndan yayınlanmış. Elimdeki baskısı 2005 baskısı. Ve bu kitaptan sadece 2000 tane basıldığı için koca Türkiye'de sanırım bulmak biraz daha zor olacak. Bu kitap üçlü ağaçta yaşamaya başlayan iki kadın ve bir erkeğin öyküsünü anlatıyor. Erkeğin adı Ernest. Kitap Ernest'in ve diğer iki kadın olan Anne ve Polly'nin dilinden anlatılmış. Benim şu anda okuyacağım kısım ise Ernest'in. Şöyle başlıyor Ernest. Taşralı biri olarak hep bir gün evleneceğimi düşünmüştüm. Ve Anne'le yaşadığım bir yılın sonunda geleneksel eğitimime göre delice bir şey olan üçlü aşk hayatını düşünmekteyim. Anne'in bir kadınla yaşama isteğine sonunda razı oldum. Hatta bu artık beni heyecanlandırıyor. Anne'in ileri sürdüğü gerekçeler işe yaradığı ve içime işledi. Geleneksel çift hayatı inanılmaz derecede kısıtlayıcı ve aynı şeylerin tekrar tekrar yaşanmasıyla sonunda ilişkinin kısırlaşması kaçınılmaz. Giderek daha sık kavga ediyoruz ve üçüncü bir kişinin varlığı çatışmalarımızı durdurmak ya da şeklini değiştirmek ve aşk hayatımızda daha da ileri gitmek için en iyi çözüm gibi görünüyor. Kısacası bir çeşit hakem. Hareket, sözlerin akışı, kadın erkek eşitliği, birden tüm bunlara körü körüne inanıyoruz. Hem bu bize gündelik hayatımızı bir sanat eseri gibi tasarlama olanağı ve şansı tanımaz mı? Tüm bunlar doğruydu ama bizi harekete geçiren sadece bu idealler değildi. Bu üçüncü kişiyi istiyorduk. Hatta onu şimdiden arzuluyorduk, diyor Ernest. Daha sonra bu üçüncü kişinin yani Polly'nin aralarına nasıl katıldığını Polly'nin ağzından yavaş yavaş dinlemeye başlayalım. Polly önce diğer kadın olan, ilk kadın diyeyim kapaca, Anne ile tanışıyor ve tanışmasını Polly şöyle anlatıyor. Bugün Liz beni çok sözünü ettiği Anne ile tanıştıracak. Sanırım yalnız, erkek arkadaşı Ernest olmadan gelecek. Gri önlüğümün üzerine beyaz mantomu geçirip fresk atölyesinden çıkıyorum. Dut ağaçlı avluyu geçip Bonaparte sokağına yürüyorum. Kafeden içeri girer girmez endişem çoğalıyor. İstemeyerek de olsa Liz bu karşılaşmaya fazla önem yükledi. Gözlerimi iyi görmediğinden dumanların arasından Liz'i seçebilmek için gözlerimi kısıyorum. Anlaşılan burada değil. Beni Anne ile yalnız bırakmak için bilerek gecikmiş olabilir mi? Bana Anne'in ya da Ernest'in dış görünüş hakkında hiç bilgi vermedi. Ya ben? Onlara benim hakkımda ne anlattılar acaba? Aniden önümde bir el, bir bayrak gibi beliriyor. Bu esmer kız gözleriyle gözlerimi arıyor, diyor Polly'nin. Bahsettiğim gibi Polen çiftimiz olan Ernest ve Anne katılmak üzere onlarla tanışıyor. Hemen bahsedeyim, kahramanımız olan 3 insan da sanatçı, 3'ü de plastik sanatlarla ulaşıyor. Anne peki Polen'le tanıştıktan sonra neler hissetti, neler düşündü onu da hemen kısaca okuyayım. Anne de şöyle anlatıyor durumu. Neredeyse dilsizim. Çünkü kısıtlayıcı kelimeler kullanıp söylemek istediğimi söylememekten korkuyorum. Polly'ni sözcüklerle değil daha çok şekillerle hatta duyumlarla anlatmak istiyorum. Onu sadece yarım saat gördüm ama yine de garip bir güven duyuyorum. Sanki aradığımız kişinin o olduğunu hissediyorum. Yine de Ernest'in sabırsızlığı karşısında bir şeyler anlatıyorum. Polly'nin uzun, güzel, parlak saçları var, hareketler alındı. Pop art tablolarındakilerine benzeyen güzel yüzünde neşeli, canlı bir gülümseyişi var. Gözleri iyi görmüyor ve durum ona gerçeklerden biraz uzak olanların cazibesini katıyor. Buna bayılıyorum. Kitap okumaya devam edeceğim ama tabii ki bütün kitabı okuyup bütün kitabın öyküsünü anlatacak değilim. Fakat kitap okumadan önce yine elbette bir şarkıyla devam edelim. Daha sonra kitapla ilgili son okumamızı yapacağız. Ve bu son okumamızın bize anlatmaya çalıştıkları üzerinden çok da aşkın önemli kriterlerden biri olan işte tanık içinde dürüstlük üzerine son zamanlarda okuduğum güzel bir makale üzerine konuşmaya tekrar devam edeceğim. Dediğim gibi büyük ünlü yazar Şafak'ın izinden gidiyoruz ve Şafak'ın da bahsettiği gibi daha böyle sıradan tırnak içinde onun tonuyla konuşmak gerekirse şeyler okuyarak çok da aşk üzerine biraz daha tefekkür etmeye çalışıyoruz. Elbette ilham alacağımız kaynaklar daha çok romanlar olmayacak bu programda ama bu seferlik küçük bir istisna yaptık ve üçlü duygusal bir laboratuvar adlı kitap okuyoruz. Brian Cretinon Stossier'in yazdığı ve Deniz Öztürk'ün çevirip Ayrıntı Yayınları'ndan yayınlandığı kitabını okuyoruz. Şu anda yatakta ve sofrada Narcizm dinliyorsunuz. Sıradaki şarkıyı hemen söyleyeyim. Theater of Tragedy'den gelecek. The Tons de Schatten. Bu mükemmel şarkı Theater of Tragedy'den dinledik. Theater of Tragedy'nin Theater of Tragedy olduğu günlerden kalma bir şarkıydı. Die Trance Shot'ın. Evet de Theater of Tragedy özellikle müzik albümünden sonra oldukça değişti. Zaten şimdi de haliyle malum rock vokalistine Liv Kristine sahip de değil. Liv Kristine şu anda Liv's Eyes grubunda. Programımızın yaklaşık 20 dakikasını geride bıraktık. Çok takırt yaptık ama boş konuştuk aslında. Dolayısıyla bu boş konuşmalarımızı bir an önce bitirmek için sözünü ettiğim kitapla daha kitaba dair okumaları yapmaya devam edeyim. İzin verin. Aslında boş konuşmalarıma bakmayın. Zira bu kitapta çok derin bir felsefe, çok derin bir anlatım, çok derin bir duyunum var elbette. Fakat bu programın kapsamın hislerden bahsetmek olmadığı için öyle ya da böyle. Dolayısıyla bunu da bu şekilde geçirmeyi uygun gördüm bu programda. Şimdi Anne Polen'le yani üçüncü diğer insanla tanıştıktan sonra neler hissettiğini anlatmaya devam edecek. Polen'in yanında kendimi iyi hissediyorum. Konuşma dili hoşuma gidiyor. Fresker lehinde çektiği uzun nutuktan sonra başka şeylerle uğraşmak istediğini itiraf ediyor. Şimdilerde ilgisini çeken manzaralarmış. Bu yüzden Liz ile deniz kenarına gitmiş ama çevreyi nasıl aşabileceğini bilmiyor. Sanki havasızlıktan boğuluyor. Sonunda avludaki bir bankta oturuyoruz. Bana kendini açtığından ben de ona hassas bir dönemi geri bıraktığımı anlatıyorum. Devam ettiğim resim atölyesinin öğretileri bana fazla akademik gelmeye başladı. Bir süreliğine resmi bırakıp psikoloji fakültesine girdim. Otistik ve psikozlu çocuklara, yetişkinlere resim çizdiriyordum. Güzel bir deneyimdi. Akademiye dönünce Michel Gelin'in atölyesine girdim. Orada kendimi iyi hissediyordum. Resme tam anlamıyla geri döndüm. Atölyede neredeyse her şeyi paylaşıyoruz. Mekanı ama zamanı da. Bazen zamanımızı arkadaşlardan birinin, Arjantinli bir arkadaşın evinde geçiriyoruz. 3 gün 3 gece süren eğlenceler düzenliyoruz. Yiyip içiyor, sohbet ediyor, hayaller kuruyoruz. Bir sürü hayal kuruyoruz. Gerçek bir aile gibiyiz. Daha çok bir kabile gibi. Beraber Louvre Müzesi'ne gidiyoruz. Yollarda her yere resimler çiziyoruz. Metroda, parklarda, banyo trenlerinde. Resim yapmak bizim yaşama ve sevme tarzımız, nefes alıp verişimiz. Bunları duyunca Pauline'in gözleri pırıl pırıl oluyor. Ernst'le atölyede mi tanıştın diye soruyor. Pauline, Liz sayesinde Ernst'in varlığından haberdar. Hayır diyorum, onunla 2 yıl önce La Chavette'de tanıştım. İkinizin de çalışmak için kendi yeriniz var mı? Nasıl yapıyorsunuz? Banyoda bir atölyeyi beraber kullanıyoruz. Kitabın daha sonraki bölümünde Anne Polin'i Ernst'le tanıştırmak üzereyken Ernst'ün dilinden dinliyoruz olayların nasıl geliştiğini. Şöyle anlatıyor Ernst. Evin kapısını açıp Polin'in yüzüyle karşılaşacağım sırada soluk alışverişimin hızlandığını hissediyorum. Ya onu beğenmezsem? Anne bana doğru geliyor. Heyecanlı ama sıcakkanlı. Polin arkasında duruyor. Onu tam olarak göremiyorum. Omuzlarının bir kısmını, bacağının birini görüyorum sadece. Sonunda yüzü görünüyor. Üzerinde bir topuzun bulunduğu ince, uzun bir yüz. Modigliani'nin portrelerinden birine şaşılacak kadar çok benziyor. Ondan hemen hoşlanıyorum. Oysa henüz gözlerine bakmaya cesaret edemedim. Daha sonra ise en olayı şöyle anlatacak, bakınız. Ernst geceyi Pauline'le geçirmek üzere evden ayrılıyor ve Anne'in bakış açısından olayın nasıl geliştiğini anlatıyor. Şöyle diyor Anne. Ernst gitti, geceyi Pauline'le geçirecek. Birkaç dakika önce tek söz etmeden bana sarıldı, kapıya yöneldi. Son bir kez daha bana döndü. Sonra çıktı. Bu akşam yalnızım. Geri gelecek mi? Üçlü yaşam isteği biraz çılgınca değil mi? Ama bunu ben istedim. Bu anı uzun zamandır bekliyordum. Hem bekliyordum hem de korkuyordum. Olayların bu yöne gelişeceğini, bu üçüncü aşkı elde etmeye, Ernst'in yalnız gideceğini hiç düşünmemiştim. Pauline'le ilk ben tanıştım ama Pauline kendisini önce benim sevmeme izin verir miydi? Ya da bizim sevmemize. Oysa birden kendimi gerçek dışı, hatta denilmez bir durumda buluyorum. Ama daha ideal bir hayatın bedeli bu olsa gerek. Duygularım iki taraflı. Hem endişeliyim hem de güven doluyum. Bir şeylerin olmasını o kadar çok istiyorum ki ilişkimizin şekil değiştirmesini, gelişmesini. Nasıl desem, bir süredir uysal bir huzurun filizlendiğini hissediyorum. Bir kırılma noktası istiyordum ama güzel bir kırılma noktası. Yıkmak için değil, güzelleştirmek için. Picasso yeniden yapmak için bozmak gerekir demiyor muydu? Kaostan, düzensizlikten doğacak yaratıcılığı düşünüyorum. Düzensizliği hep sevmişim. Eğer yapıcı olursam. Sonuçta evi ve mutfağı toplamayı biliyorum. Şurası kesin ki çift hayatımıza elveda demem gerekecek. Ne kaybedeceğimi biliyorum ama neler yaşayacağımı hiç bilmiyorum. Buna gerçekten hazır mıyım? Bu kitaptan okuyacağım bukleler aslında bu kadar. Zira kitabın bütün temalarını anlatmak istemiyorum. Zira kitabın ilerleyen bölümlerinde olaylar daha çetrefilli bir hal alıyor ve daha heyecanlı bir kurgu oluyor. Fakat internette biraz araştırırsanız bu kitap üzerine çok saçma sapan diyeyim kabaca yorumlar göreceksiniz. Örneğin kitabın bu üçlü hayat tarzını, bu üçlü yaşamı daha olumsuz bir pencereden anlattığına dair gibi karamsar yorumlarda rastlayacaksınız. Ama dediğim gibi zaten oldukça kısa bir kitap, yaklaşık 130 sayfa, dolayısıyla çok kısa bir sürede okunup hazmedilebilecek türden bir kitap ama oldukça sanırım zor bulunan bir kitap. Dolayısıyla bu zor bulunan kitabı bana hediye eden arkadaşıma tekrar teşekkürlerimi buradan ileteyim. Teşekkürler. Tekrar müzikle devam edeceğiz. Müzikten sonra ise çok da aşkın en önemli kriterlerinden biri olan dürüstlük ilkesini ele alıp bunu çok da aşk dışında nasıl alaştırabileceğimize dair hoş bir makaleyi beraber okuyacağız. Şimdi sırada müzik var dedik. Önce Penin Buradan gelecek Neutral. Hemen ardından aralıksız Lacrimosa dinleyeceğiz. Lacrimosa'nın Durk Nacht und Flüte single'ının aynı adı taşıyan şarkısını dinleyeceğiz. Penin Buradan Neutral, hemen ardından Lacrimosa'yı dinliyoruz. Durk Nacht und Flüte. Yatakta ve sofrada anlaştığım dinliyorsunuz. We'll be right back. Penumbra'dan dinledik Neutral ve hemen ardından Lacrimosa'dan geldi Durch Nacht und Flute. Bugünkü programımızda programın geçirdiğimiz 35 dakikası içinde Üçlü adlı uzun öyküden kısa romandan küçük mukleler okuyarak çoklu aşka dair bunu yaşayan insanların olaya nasıl baktığını heyecanlarıyla anlatmaya çalıştık. Çoklu aşk anlatmamızın nedeni geçen haftadan devam etmekte aslında bakarsanız ama elbette bir yerde duracağız ve durduğumuz nokta da bu nokta. Şimdi çoklu aşkın en önemli kavramlarından biri olan dürüstlük, aldatmak, ihanet olarak kategorize edilebilecek dürüstlük kavramı üzerine gideceğiz. Dürüstlük kavramı ile ilgili anarşizm zemininde nasıl bir ahlak felsefesi yaratacağımızı adım adım anlamaya ve bunun üzerine tefekkür yapmaya çalışacağız. Bu konuda elimde bir makale var. Kitabın adı Ortak Bilgi ve Anarşist Ahlak Bir Cinsellik Felsefesi Uygulaması. Bu makaleyi yazar önemli değil, anlatmaya çalışacağız bu bölümümüzde. Bu yazıda bayağı bir formal gereç kullanılmış, bayağı bir formal mantıksal yapı kullanılmış. Ve dolayısıyla bu mantıksal yaklaşımlarla, bu formal yaklaşımlarla anarşist ahlaka duygusal zeminlerde nasıl yaklaşacağımızı kabaca anlatmaya çalışacağız. Söz edilen yazının en önemli kavramlarından biri, kullandığı en önemli kavramlardan biri ortak bilgi. İngilizcesiyle common knowledge. Common knowledge'ın tanımını şöyle anlatıyor yazar. Nobel ödülü sahibi, daha doğrusu İsveç Merkez Bankası adını verilen Nobel Ekonomi Ödülü sahibi matematikçi Robert Aumann'a ithaf ederek, atfederek başlıyor. Malum Robert Aumann Nobel Ekonomi Ödülü aldığı söyleniyor ama alanlardan biri. Fakat şunu da hemen hatırlatalım. Nobel'de ekonomi ve barış ödülü eskiden yoktu. Bu ödülleri şimdi Nobel'in kararlaştıran İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi verdiği için onlar da kabaca Nobel ödülü olarak geçiyor. Ama örneğin ekonomi ödülünün adı İsveç Merkez Bankası Ekonomi Ödülü resmi olarak. Her ne dediğim gibi bunu Nobel'i veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi verdiği ve o kararlaştırdığı için ödülün sahibini Nobel kadar prestijli olarak görülüyor ve Nobel ödülü olarak adlandırılıyor. Her ne kadar resmi adı Nobel ödülü olamayacak olsa da çünkü Nobel'in vasiyetinde bu yoktu. Neyse konuyu çok uzatmayayım. Dolayısıyla programımızın kalanında bahsedeceğimiz makalenin irdelemek için ihtiyacımız olan ilk kavram common knowledge yani ortak bilgi kavramı. Sözünü ettiğim Nobel'li matematikçi şöyle bir örnek verir. İki insan ele alalım. Bunlardan birinin adı 1, birinin adı 2 olsun. Dolayısıyla iki insan var. Ve bir olay olduğunda 1 ve 2 adlı insan eğer oradaysa ve birbirlerinin de orada olduğunu görüyorsa ve olayın da orada olduğunu görüyorlarsa o olayın kendisi bu her iki insan için ortak bilgi olur. Yani şöyle bir saçma sapan örnek aklıma geliyor hemen. Siz ve bir arkadaşınız tarlada dikiliyorsunuz, bir ağacın yanına dikiliyorsunuz ve birden görüyorsunuz ki o ağaca yıldırım düşüyor. Yıldırım düştüğünü ikiniz de görüyorsunuz çünkü olaya yakınsınız. Daha sonra ikiniz de birbirinizin yıldırım düştüğünü gördüğünü görüyorsunuz. Yani kafanızı çeviriyorsunuz, arkadaşınız ve yıldırım. Arkadaşınız da kafasını çeviriyor, siz ve yıldırım hepiniz aynı karedesiniz. Bunun bilgiden farkı var çünkü iki insan arasındaki bilginin etkileşimi çok iyi anlatabiliyor. Yani bilgi öyle bir şekilde hiyerarşik olarak diyorlar buna matematikçiler. Öyle bir şekilde sıralanıyor ki siz biliyorsunuz, arkadaşınız sizin bildiğini biliyor. Siz arkadaşınızın sizin bildiğini biliyorsunuz. Ve bu böyle devam ediyor. Aynı şeyi arkadaşınızın içinde söyleyebiliriz. Arkadaşınız bunu biliyor, arkadaşınız bunu sizin bildiğini biliyor. Arkadaşınız bunu sizin bildiğinizi biliyor falan filan. Dolayısıyla burada farklı bir bilgi anlayışı söz konusu. Herkesin olayların olduğundan haberdar olması ve olayı bilmesinden ziyade tarafların da birbirlerinin olayın ne kadar bildiğini bilmeleri söz konusu. Bu ahlak felsefesinin önemli bir çıkış noktası aslında. Çünkü herkesin bildiği şey her ne kadar ahlaki bir kriter olarak değerlendirebilecek olsa da ilk bakışta bu makalenin yazarına göre bu yeterli değil. Bilginin ortak bilgi olması gerektiği ileri sürülüyor. Yani herkes kimin ne kadar neyi bildiğini de bilecek. Dolayısıyla bilgiyi hem paylaşmalı ve hem paylaştığımızı da paylaşmalıyız. Bu önemli bir yaklaşım çünkü eğer çok teorik, kuramsal, ekonomi, mikro ekonomiye dalacak olursanız, mikro ekonominin son zamanlarda özellikle Batı dünyasındaki akademik çevrelerde en önemli gelişim alanlarından biri olan oyun kuramında bunu çok kullanıldığını görürsünüz. Oyun kuramından bahsetmişken, örneğin ortak bilginin oyun kuramındaki ilk tezahürü elbette herkesin de hemfikir olacağı üzere oyunun kurallarıdır. Ya bir oyun oynuyorsanız eğer, oyunun aptalca bir oyun olmasını istemiyorsanız, ya oyun olarak oynayabileceğiniz kadar iyi bir oyun olmasını istiyorsanız, her iki tarafta hamleleri, daha doğrusu oyunun kurallarını bilmek zorundadır. Dahası her iki tarafta diğer tarafın oyunun kurallarını bildiğini de bilmek zorundadır. Aksi takdirde oyunu oynayamazsınız. Dolayısıyla oyunun kuralları ilk etapta anlaşılacağı üzere ortak bilgidir. Dolayısıyla ahlak felsefesinde bir düşünsel yolculuk yapacaksak eğer, elde edeceğimiz, elimize alacağımız kavramsal çerçevelerden en önemlisi ortak bilgi olacaktır, diyor yazar. Bu ortak bilginin uzun uzun açıklanmasından ve 2001-2 teorik ve kuramsal tanımının daha verilmesinden sonra bu tabii ki bu ahlaki yapıyı nasıl kullanacağımıza gelecek. Yazar şöyle diyor. Aynen alıntılıyorum. Ortak bilgi kavramının ve peşi sıra geliştirilen diğer nosyonların tutarlı bir şekilde işleyebilmesi için yukarıda değindik, özneler dürüst olmalıdır. Dağıtılmış bilgiyle, yani herkesin her şeyi bilmesi ile ortak bilgi arasındaki bu fark, değinmiş olduğumuz gibi bizce ahlakın ortaya çıktığı ve bilginin ahlak üzerindeki etkisinin rahatlıkla görülebileceği nadir noktalardan biridir. Peki neden? Hemen burada bir parantez açayım ben. Şimdi metni okumayı bıraktım. Burada çok net bir Sokratik yaklaşım var hepinize malum olacağı üzere. Zira hani Sokrat'ın dediği gibi incelenmemiş, üzerine kafa patlatılmamış hayat yaşanmaya değen bir hayat değildir dediği gibi. Burada da ahlak üzerinde, yani insanın hayatını düzenleyen, organize eden bir anlayış olarak ahlak üzerine ne kadar çok düşünürsek eğer, bu ahlakın uygulamasının getirdiği getirilerin, verilerin, faydasının o kadar artacağına dair bir tını var. Elbette Sokrates'ten Kant'a giden ahlakın, o rasyonel usçu ahlakın en önemli kabullerinden birinde yazar burada biraz sanırım bonkörce ve cahilce yapmış görünüyor. Makale okumaya devam edelim, ben ödeyeyim ben yine. Değindiğimiz iki bilgi türü arasındaki en önemli fark, dağıtılmış bilgi kavramında özneler arası bir etkileşim yokken, ortak bilgide özneler arasında aşikar ve aleni bir etkileşiminin var olmasıdır. Diğer bir deyişle, bu bilgi türlerinden ilki bireyselken, ikincisi toplumsal bir zemine sahiptir. Ahlak malum, tanım gereği iyi ve kötüyü ayırt eder. Eğer bu ayırma konulan hususlar ve meseleler birden çok özneyi ilgilendiriyorsa, tanım gereği bu özneler arasındaki etkileşimde göz önüne alınmalıdır. Demek ki ahlak kavramı, örtülü olarak etkileşimli bireyler arasındaki bilgi alışverişinin aleni ve dürüstçe olmasını ve dahası bu dürüstlüğün de özneler tarafından biliniyor olmasını, bu etkileşimin dürüst olduğunun bilindiğinin bilinmesini vedama ve benzeri şekilde gerektirecektir. Zira bilinen her iki yalancılık formu da, yani bir bilgiyi saklama veya bir bilgiyi yanlış aktarma, keza ortak bilgi tarafından dışlanır. Örneğin, diye devam ediyor yazar, malum tartışmalardan birine sanırım atıfta bulunacak. Kürtajın ahlakını sorgularken bir bebeğin ya da zigotun öldürülmesini ya da vakumlamasını, bebeği ya da zigotu taşıyan anneden soyutlamak, yani özneler arasındaki etkileşimi dışlamak imkansızdır. Dolayısıyla ahlaki seçimlere ve kararlara giden yolda kullanılan bilgi mümkün olduğunca kapsayıcı olmalıdır. Ortak bilgi nosyonu da bunun en temel kazanımlarından biridir. Zira kürtar tartışmalarının çoğu bebeğin ya da zigotun ne zaman bilinç kazandığı üzerine dönmektedir. Zira bebek ya da zigot bilinç sahibi ya da yani özne olmadan etkileşimli bilgi ve dolayısıyla ortak bilgi tesis edilemez. Uzun lafın kısası, kürtar tartışmaları uzunca bir zamandır bebeğin ya da zigotun bilinç noksunluğu nedeniyle ortak bilgi olamamış bilginin bebek ya da zigot ve annesinin ahlaki statüsündeki rolünü incelemektedir. Benzer tartışmalar hayvan özgürleşme felsefesinde de hayvanların epistemolojik statüsü araştırılarak da yürütülmektedir. Elbette bu ağdalı cümlelerin arkasında kalan en ufak bariz mantık açık. Ya insanlar arasındaki ahlak felsefesinden bahsediyorsak ve ahlak uygulayacağımız zeminde insanlar arasındaki bilginin etkileşimli bir bilgi olması ve insanların neyi bildiğini ve karşı tarafında insanların neyi bildiğini de bilmesi gerekecektir. Bu her ne kadar bilmek sözcüğünü defalarca itiraf etmek çok saçma sapan gelse de kulağa aslında biraz daha düşünüldüğünde önemli bir kriter olma yeteneğine haiz. Çok konuşmuşuz, hemen şimdi bakıyorum. Programımızın 45 dakikasını geride bıraktık. Hemen birçok müzikle devam ederim. Biraz önce Penumbra'dan ve Lacrimosa'dan dinledik. Şimdi sırada Joyless ve Fintroll var. Joyless'dan dinleyeceğiz Divine ve hemen ardından muhteşem grup Fintroll'den girecek Trollhammer'ın. We'll be right back. İki muhteşem güzel şarkı dinledik. Önce Joelis'ten geldi, eskilere gittik ve onun Divine şarkısını dinledik. Hemen ardından müthiş grup Fintroll'den geldi, Trollhammer'ın. Trollhammer'ın söyleyen Fintroll grubu ile yapılmış bir röportajı yine Sonic Splendor dergisinde okuyabilirsiniz. Sonic Splendor. Her zamanki gibi bugün de playlistim oldukça uzun. Dolayısıyla o şarkıları aslında yine de İTKK'da olsa çalmak istiyorum. Bu çaldığım şarkıların bir kısmı kısa şarkılar. Dolayısıyla programa sığdırabileceğimi düşünüyorum ama çok uzatmadan yine lafı şarkı çalmaya birazdan devam edeceğim. Programımızın bu kısmında bir makale okuyoruz. Makalenin adı Ortak Bilgi ve Anaçsahlak. Bir cinsellik felsefesi uygulaması. Buna konumuzun nedeni elbette ahlak felsefesinin en önemli bana kalırsa konulardan biri olan ihanet üzerine gitmek. Bu makalede formal araçlar kullanarak, formal felsefe kullanarak ya da formal epistemoloji kullanarak ahlak kavramına ahlak felsefesi zemininde Kantçı ya da Sokratik yaklaşımlarla nasıl bakabileceğimizi tartışmaya çalışıyoruz. Dedim ya bugün playlistim uzun, dolayısıyla ihanet kavramına hemen başlamadan önce programımızın metal müzik çaldığımız ilk bir saatlik kısmını bittiğini müjdeleyen tırnak içinde komik şarkı komik şarkıyı çalacağız. Büyük Türk sanatkarı Serdar Ortaç'tan gelecek Bebeğim Oldun. Yatakta ve sofrada anarşizmi dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz can.
Sen de aşk çocuğu ol da gör bakalım.
Çalmaya doyamadığım büyük Türk sanatkarı Serdar Ortaç'tan geldi. Son albümü Mesafeden dinledik. Bebeğim Oldun. Okumaya devam edeceğim. Her ne kadar bir radyo programında düz metin okumanın ne kadar sıkıcı ve saçma sapan bir şey olduğunu düşünsem de. Fakat yine de sanırım bu metni biraz ite kaka da olsa açıklamak gibi bir istek var içimde. Zira bu metnin odak noktalarından biri olan ihanet özelliğindeki özel ahlak felsefesinin çoklu aşkta ne kadar ayırt edici bir kriter olduğuna tekrar değinmek istiyorum. Yazar sözünü ettiği makalede şöyle devam ediyor, aynen okumak istiyorum. Ele alacağımız örnek ihanet. İhaneti tanımlamaktan imtina edeceğiz. Benzer şekilde ihanet, aldatma gibi kavramların aslında mülkiyet dürtüsünün hastalıklı zeminliğinde tanımlanması nedeniyle özgür toplumda bu kavramların, yani mülkiyetsizlik tesis edileceğinden özgür toplumlarda bu kavramların anlamsızlaşacağını da aklımızda tutacağız. Misyonumuzu diğer bir deyişle şimdilik basitleştiriyor ve güncel gündelik hayattan aşina olduğumuz bir örneği indiriyoruz. Bu konuda yapılmış psikososyolojik araştırmalardan tutun da deneyimler ve günlük yaşam ve tanıklıkları ihanet ve benzeri tırnak içinde sorunların özüne işaretlemektedir aslında. İhaneti ihanet yapan tarafların öyle de böyle kimi bilgileri, yani seks performansları, romantik kaçışlar ve benzeri birbirlerinden saklamalarıdır. Dolayısıyla ilişkide kimi bilgiler ortak bilgi olamamaktadır. Tarafların her ikisi de ihanetten haberdar olsa bile dağıtılmış bilgiyle ortak bilgi arasındaki farkı işaret ederek söyleyelim. Taraflardan en az biri birbirlerinin bunu bildiklerinden haberdar olmadığından bir yerde bir sorun vardır, diyor yazar. Fark ettiğiniz üzere bilginin o bildiğini bilmek, bildiğini bildiğini bildiğini bilmek gibi ötelemelerinin bazı basamaklarında atlamalar olduğuna işaret ediliyor. Dolayısıyla eğer bir bilginin ortak bilgi olması özgürleştiriciyse o bilgi açısından ve kimi bilgiler bu bilgi hiyerarşisinin kimi basamaklarında kayboluyorsa eğer ya da aktarılmıyorsa burada ahlaki bir sorun vardır, diyor yazar tırnak içinde. Dolayısıyla bu insanların günlük anlamda ve günümüz anlamında ihanet diye tanımladığı bir şey. Elbette bu polyamorik ilişkilerde çok da rastlanılacak bir durum değil. Zira adı üstünde çoklu aşk ve taraflar olaylardan haberdar, tırnak içinde söylüyorum. Elbette burada mahremiyet kriterini bir kenara, aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekecek. Her ne kadar küçük bir analiz gibi görünse de insanların bilgi hiyerarşisindeki, bu hiyerarşi lafını teknik anlamda kullanıyorum elbette, sosyolojik anlamda değil, insanların bilgi hiyerarşisindeki kimi aksaklıkların tırnak içinde ahlaksızlık olarak ötelenebileceğini ve bunun öyle de böyle kantçı ya da sokratik herhangi bir ahlak zemininde inşa edilmeye çalışan herhangi bir ilişkide problematik olacağını değindik. Bu çok basit bir gözlem gibi görünüyor aslında ama detayları ve bunu örneklendirmeyi elbette dinleyiciye bırakıyorum. Dedim ya, bugün uzun bir playlistim var ve bunlardan çalmak istiyorum. Programımızın yaklaşık 67 dakikasını geride bıraktık ve şimdi sırada yine güzel bir elbette şarkı var. Hatırlarsanız programımızın ilk yarısında world music metal şarkıları çalıyorduk. İkinci yarısında ise world music şarkıları çalıyorduk. Dolayısıyla programımızın bir saatini geride bıraktığımıza göre şimdi sırada world music şarkıları var. Bu sefer yine Orta Asya'ya gideceğiz. Bu sefer sanırım ya Kırgızistan'dan ya da Kazakistan'dan bir şarkıcı gelecek. Severa Nazırhan'dan dinleyeceğiz. Sen. Yatakta ve sofrada anarşizm dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Pertekcan.
Bu köngülne şadlikler gel. Öldür yücüsü, gər ıstasın beni yıldık, yıldır yücüsü. Gər ıstasın bir lahzada şaduman edin, bir lahzada yürek bağrım kıldır yücüsü. Gər ıstasın samolar gel köterim başım. Gər istəsən, ara yolda qaldır gücü sən. İhtiyarım elindədir bir saniyədə. Öldür gücü, yok ki hurram, öldür gücü sən. Sən. yalanı bilmasman sana. Bardoşunu tınmaysın o kıldır güçse. Ya da endi şadlık kildir.
Severen Nazırhan'dan dinledik Sen. Biraz önce saçmaladım. Severen Nazırhan Tacikistan'dan ya da Kırgızistan'dan falan değil, Özbekistan'dandı. Severen Nazırhan aslında 2005 yılında BBC'nin 3. radyosunun ünlü dünya müzik ödüllerinde sesini duyurdu aday olarak. Hatta BBC'nin belirttiği gibi Severen Nazırhan Özbekistan'dan olup Batı dünyasına kendine hoş, sıcak bir karşılama bulabilen en önemli world music şarkıcılarından biri. Hatta ilk şarkıcılarından biri. Hatta şarkıda da hissettiğiniz tar benzeri bir müzik enstrümanında çalmakta. Severan'ı biraz anlatayım isterseniz. Severen Nazırhan Taşkent'te doğmuş, büyümüş ve çocukluğundan beri müzik dersleri almış ve bahsettiğim şu geleneksel enstrüman olan dutarı öğrenmiş. 1996 yılında sadece kadınlardan oluşan bir dutar müzik topluluğuna katılmış ve hemen ardından Özbek Ulusal Milli Konservatuvarı'na devam etmeye başlamış. ...1999'da komik bir şekilde BBC'nin anlattığı şekilde ifade edeyim isterseniz, Özbekistan'ın Spice Girls'e yanıtı olarak Özbekistan'da bir nevi popstar olmuş. BBC şöyle devam ediyor aslında. Buna rağmen Severa'nın başka bir Spice Girls olan Gary Halliwell'la olmak rüyası henüz sonuçlanmadı ve bundan sonra İngiltere'nin en önemli dünya müzik, world müzik şirketlerinden biri olan Real World şirketiyle bir kontrakt yaptı. Ondan sonra birçok festivalde sahneye çıktı ve ondan sonra Peter Gabriel dahil olmak üzere birçok ünlü sanatçıyı etkileme şansını elde etti. Ve daha sonra işte 2005 yılında BBC'nin dünya müzik ödüllerine de aday oldu. Dolayısıyla bu ödül kazanmadı da burada önemli nokta olmadığı için buna değme gereği duymuyorum bile. Ama hemen söyleyeyim, Severan Nazırhan'dan Sen şarkısını dinledik. Buna benzer şekilde güzel bir sopranoyu daha dinleyeceğiz. Hatta bundan sonra bir profesyonel sopranodan çok tatlı bir şarkı dinleyeceğiz. Ama biz yine konumuza dönelim. Takıntılı olduğumuz ahlak felsefelerini kuramsal olarak analiz etmeye çalışıyoruz. Aklımızın bir köşesinde çok da aşkı tutarak. İhanet üzerine konuşurken önemli bir örnek vereceğiz birazdan. Fakat bu örneğe nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum. Dolayısıyla yazıyı direkt okumaya devam edeyim size. Yazar ukala bir şekilde şöyle anlatıyor. Aynen okuyorum. Bilgi ve iktidar arasındaki ilişki çok incelendi. Bilginin nasıl bir iktidar aracına dönüştüğü artık aşağı yukarı malumumuz. Yukarıdaki naif örnekle de ortak bilgi olmayan bilginin gündelik cinsel hayatın naif sahalarında da sorunlara gebe olduğunu işaret ettik. Zira tırnak içinde ihanet örneği söz konusu olursa eğer, bilgiyi ortak bilgi şekline getirmeyerek tarafların toplumsal ya da bireysel erklerini arttırmaya çalıştığını görmek zor değil. Dolayısıyla iyilik ve taksim aidiyet kavramı kökenine dayalı bir bilgi saklama eğitimi anlaştığım çerçevesinden bakıldığında şu iki şekilde kusurludur. 1. Kişiler metalaştırılmakta ve mülkleştirilmektedir ve 2. Bilgiler ortak bilgi haline değil, haline getirilmemektedir. Biz bu yazıda cinselliklerdeki mülkiyet duygusunu ihmal edeceğiz ve bunu değinmeyeceğiz. Muhakkak ki mülkiyet duygusu, yukarıda önemli altını çizdik, cinsellik anarşizmi sahasında pozitif ve negatif manada çok önemli bir role sahiptir. Fakat dediğim gibi bu yazıda buna değinmeyeceğiz diyor yazar. Ve bundan sonraki en önemli örnek aslında bunun hepimizi rahatsız edecek, hepimizi sarsacak bir örnek olarak düşündüğüm bir örnek olarak olmasından dolayı burada anlatacağım. Yazarın değindiği örnek Pandik. Hatta başlık şöyle. Bir gerilla sabotajı Pandik. Pandik üzerine yazarın ne dediğini birazdan okumaya devam edeceğim ama dediğim gibi şimdi yine güzel bir şarkıyla devam edelim. İskandinavya'ya gideceğiz. İskandinav'dan bir soprano deneyeceğiz. Sisel'den geliyor. Inerste Schellen. Yatakta ve sofrada anarşizm programını dinliyorsunuz. Ben diyeceğiniz Can.
In blanco il stipe som ingan vomit je. Skogene av stillhet, stiene som går gjennom lyng og åkerland til havet utenfor. Lyd av vind og drømmer, lukt av jord og hav, ryggene som retter seg når stormen bøyer. Innerst i sjelen lysker det vakre om et skjult et land som ingen vanlig ser. Havet blir tilbake, dønningene slår, timeslag på timeslag mot landet innenfor. Restene av et minne blanda sig med jord och himmel i försonedgång. Innerst i skeden skälver din klang fra ett annat landskap som var mig en gång. Innerst i skeden som vi
Anlaşıldığı üzere sanatçının bir canlı kaydından dinledik. Inerse Shell'in, Sisel'de dinlediğimiz soprano, İskandinav sopranonun adı. Yazıyı hemen çok uzatmadan devam etmek istiyorum. Zira en kritik, en heyecanlı diyeyim noktalarından birinde bıraktık. Yazarın başlığı, yazının alt başlığı, bir gerilla sabotajı, pandik. Aynen okuyorum zira eleştirileri bana değil, yazara yeltmeniz açısından. Şöyle devam ediyor yazar. Feminist kişiden ideolojik yaklaşımların ağızlara sakız olmuş diskurlarından biri, bedenlerimiz bizimdir ola gelmiştir. Bedeni mülkü bir meta olarak görüp, pseudo-feminist yaklaşımlarıyla ancak bu metanın sahibini değiştirmeyi vaat edecek kadar zavallı bir iddiayla ortaya çıkmanın sefaleti bir yana, sözü edilen yaklaşımı savunanlar, bu metanın sahiplenilmesindeki en ufak bir tökezlemede çılgın hayal kırıklıklarına uğramaktadır. Elbette anarşizan feminizm ve diğer kimi heterodoks Marksçı yaklaşımlar vurguladıkları birçok hususun yanında bedenin iyilik ekleriyle aidiyet yüklemlerinin yüklenebileceği bir nesne olamayacağını öne sürmektedir. Nasıl soluk alıp verdiğimiz hava, içtiğimiz su bizim değilse bedenimiz de aslında tırnak içinde bizim değildir. Zira aksi takdirde bedenimiz belki kas gücüyle, belki cinsel çekimiyle, belki olağan dışı kimi meziyetleriyle bir erk ve somuru aracı haline daha kolay gelebilir. Her ne kadar bu çelişkili gibi görünen ifadeler çok sert bir gerçeği ortaya çıkarıyor olsa da beden ve aidiyet arasındaki ilişki çok problematik bir ilişki. Dolayısıyla yazıyı birazdan okumaya devam etmeden önce bunun üzerine biraz daha lakırt etmem gerektiğini hissediyorum. Zira beden ve mülkiyet arasındaki ilişki malum olduğu üzere başka insanların da o beden üzerine söz sahibi olma hakkını öyle de böyle veriyor. Dedim ya, bunlardan biri örneğin kıskançlık ve ihanet gibi çok ünlü problematik konular. Ama ben yine yazıyı okumaya devam edeyim. Böylece eleştirileri kendi adımla kendimce bertaraf edeyim. Yazar şöyle devam ediyor yazıda. Anarşizan gerilla hareketleri, işgalleri, skuatları, boykot ve blokajlarıyla olsun maddesel mülkiyet hakkını defalarca ihlal etmiştir. Barınma hakkı satılık değildir ya da beslenme hakkı sahiplenemez diskurlarıyla özgürlükçü ve anarşizan gruplar mülkiyet hakkını yarattığı sorunlara türlü kereler işaret etmişlerdir. Peki benzer yaklaşım bedene de uygulanamaz mı? Kişinin bedeni sahiplenmesi ve dolayısıyla kendince sadece kendi inisiyatifini de kullanıyor olması benzer şekilde kimi problemlere gebe olabilir mi? Epeydir şu benzerlik dikkatimi çekiyor diye devam ediyor yazar. Uzun zaman önce kent içinde kullanılan jiplere karşı Earth Liberation Front, Dünya Özgürlük Cephesi ünlü bir eylem yapmıştı. Eylemciler bu araçlara çıkmayan, çıkarılsa bile leke bırakan çıkartmalar yapıştırmıştı. Dolayısıyla mülkiyet hakkını bahane ederek yer küreye zarar veren araçları çok da radikal olmayan bir şekilde diyelim sabote etmişlerdi. Acaba benzer şekilde bedenin kişiye ait olması hakkı tırnak içinde topluma, insanlığa, partnerlere bir zarar verebilir mi? Başka bir deyişle güzel popo ve bacaklara öyle ya da böyle belki de doğuştan belki de plastik cerrahiyle sahip yani bu durumda verdiğimiz örneğin gidişatı gereği konvansiyon olarak bir kadının bedeniyle arasındaki mülkiyet ilişkisi sabote edilmeli midir? Lüks cipler sabote edildiği gibi güzel bedenler de sabote edilmeli midir? Pandik beden mülkiyetine karşı bir gerilla direnişimidir. Muhakkak ki güzel popolar ve kurgulanan heteroseksüel erkek bedeni arasında oldukça yoğun yapısalcı bir ilişki var. Bunu göz ardı edemeyiz. Zaten güzel kavramı da başlı başına dayatmacı bir sosyal inşadır. Ancak bu gene de pandiğin bisikletini bir tur versene bineyim özenisine çok da açtığını göstermiyor. Aşağı nokta elbette küçük çocuğun bisikleti vermemesi halinde bisikletin bir iki tur dolaşılıp geri verilmesidir. Bisikletin zorla alınıp bir iki tur dolaşılıp geri verilmesidir. Bu alegori bedene uygulandığında adı tecavüz olmaktadır. Diğer bir deyişle metalaşan bedenin yarattığı hastalıklı kıskançlık emareleri şaşırtıcı olmamalıdır. Ne de olsa bisiklet güzeldir ve insanlar bilmek istemektedir. Yazarın bu haddini aşama kendini bilmez ki ustaça tavrında elde anladığımız en önemli inşalardan birini zannedersem yazarın insan bedeninin yarattığı kıskançlığın insan bedenine dair ölçü bir parametreye bağlı olacağını düşünmesi sanırım. Dolayısıyla insan bedeni güzelse insan bedeni kıskanılmayı hak ediyordur gibi bir ruh haline sahipmiş yazar anladığımız kadarıyla. Bu yazıyı çok eleştirmeden okumaya devam edeceğiz. Zira kimi ilginç tespitleri olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla birazdan şimdi ihaneti göğe kendimizce konuştuk ve onun kıskançlığına dair emarelerini ve bu emarelerin getirebileceği tırnak içinde gerilla direnişine değindik ve şimdi ilginç bir şarkıyla devam edeceğiz. Çok konuşup kafanızı şişirmek istemiyorum. Zira böyle şarkılar çalmak da elbette bu programın amaçlarından biri. Şimdiki şarkı Oliver Shanti'nin bir şarkısı Onon Wang. Oliver Shanti ilginç bir insan. Şarkıyı eminim ki çoğunuz hatırlayacaktır. Oliver Shanti Almanya Bavyera Eyalet Polisi tarafından üzerine 3000 euro ödül korunarak aranan bir çocuk tacizcisiymiş. Bunu Oliver Shanti üzerine ufak tefek araştırmalar yaparken öğrendim ve Münih polisi dediğim gibi Oliver Shanti üzerine 3000 euro ödül koymuş. Çünkü sözü eden sapığın yaklaşık 100 kadar çocuğu taciz ettiği düşünüyormuş. Ve bu aranıyor ilanında Oliver Shanti'nin özellikle işte New Age ya da World Music çevrelerinde oldukça tanınan bir insan olduğuna da dem vurulmaktaydı. Ve maalesef biz bu adamın kendini tanıttığı ve ünlü ama hakikaten güzel şarkısını çalacağız. Onon Wang dinliyoruz Oliver Shanti ve arkadaşlarından. Yatakta ve sofrada bokun çıkaran anarşizmdesiniz.
I'm dreaming soon. Keep on moving.
Tescilli pedofilli Oliver Shanti'den dinledik. Onom Wang. Saçma sapan bir adı olan bir şarkı. Şarkının adı Yağmur Kuşu anlamına geliyormuş. Aslında Oliver Shanti'nin ünlü yapan hareket, ünlü yapan edim aslında Oliver Shanti'nin Budabar 2 derleme albümüne dahil edilmesiydi. Çok ünlü bir DJ'nin yaptığı bir derleme albümdü bu. Hatta bizden de Ömer Faruk Tek Bilek bu albüme girmişti. Belki de Ömer Faruk Tek Bilek'i ilerleyen programlarımıza çalabiliriz. Zira bahsettiğim Budabar karma CD'leri aslında çok müthiş CD'ler. Her ne kadar New Age falan filan da olsa da çok güzel şarkılar çıkıyor ve sadece örneğin bu şarkıyı aldığım Budabar 2 albümünde neredeyse hiç boş şarkı yok. Hepsi birbirinden güzel şarkılar, ne yalan söyleyeyim. Ortak Bilgi ve Anarşist Ahlak adlı makaleyi okumaya devam ediyoruz. Biraz önce gerilla dirnişi olarak pandin nasıl görülebileceğine dair bir saçmalığı dinledik. Şimdi de Ortak Bilgi ve Cinsellik arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu yazarın ağzından tekrar okumaya devam edeyim. Yazar Ortak Bilgi ile cinsellik arasında doğrudan bir ilişki olduğunu varsayarak ve kabul ederek bunu kıskançlığa nasıl anlatacağını söylüyor. Kıskançlık bölümünde yazar şöyle başlıyor. Aynen okuyorum. Kıskançlığı anlamak zor, tanımlamak daha da zor. Dolayısıyla gene tanımlarla kendimizi kısıtlamayıp deneyimin zihinlerde bıraktığı izlerin parkurunda koşacağız. Northwestern Üniversitesi Medya Bilimleri Profesörlerinden Laura Kipnis, popüler kitaplarından olan The Female Thing, Dişi Şey'de değinir. Eğer dişilik durumu şu anda özellikle kafa karıştırıcı görünüyorsa, bunun nedeni açık olduğu gibi kadınların birbiriyle hiç uzlaşmaz iki konumla bırakılmış olunmasıdır. Feminizm, yani bana tatlım deme çük kafa, ve feminenlik. İşte dünyanın en iyi kaldırmalı sütlerini buldum. Bu büyük bir it dalaşındalar. Yani feminizm ve feminenlik büyük bir it dalaşındalar. Bu it dalaşı da hiçbir yerde bireysel dişi ruhunun içinde olduğu kadar fazla değildir. Feminizm ve feminenliğin uzlaşabilir olmamasının ana nedeni feminenliğin kirli küçük bir sırrının olmasıdır. Bu sır feminenliğin en azından şimdiki formunda altta yatan bir dişi yetersizliğine dayanmasıdır. Feminizm ise öte yandan dişi yetersizliklerini elimine etmek istemektedir. Diğer bir ifadeyle feminenliğin kusuru şimdiki yorumuna göre asla başarılı bir şekilde gerçekleştirilemeyecek olmasıdır. Bu bölümde yukarıda Kipnis'in vurguladığı şekliyle ana kıskançlığa değinmeye gayret edeceğiz. Kipnis bunu açık ediyor. Feminizm eşitlik ve adalet sağlarken, feminenlik ise eşitsizlikler yaratarak aleni kıskançlık zeminleri hazırlıyor. Peki tüm bu analizleri aklımızda tutarak cinsellik ve cinsiyet temelli anarşist bir kıskançlık analizini ortak bilgi zemininde nasıl sunarız diye anlatmış yazar. Bütün bu kafa ütülemelerden sonra nereye varacağımı ben de merak ediyorum ve yazıyı okumaya devam edince diğer bir alt başlık olarak şunu görüyorum. Anarşist neden kıskanır? Evet, bu çok problematik bir başlık. Bunu elbette ben de kabul ediyorum. Her ne kadar bütün eleştiri ve bütün taşlamaları yazara iletecek olsanız da günahı boynuna ben bu yazının bu bölümünde okumak istiyorum. Anarşist neden kıskanır başlığından sonra yazar şöyle devam etmiş. Aynen okuyorum. Anarşist kıskanır. Anarşist metaların, nesnelerin ve hakların adil olmayan dağılımından rahatsız olur. Anarşistin kıskanması dolayısıyla her şeyden önce mülkiyet kavramının yarattığı eşitsizlikler nedeniyledir. Ancak anarşist kıskançlık his seviyesinde kalmaz. Doğru ya da yanlış, şöyle ya da böyle, kimi eylemliliklerle, ki genelde en naif formüyla sabotaj olur bunlar, kendini gösterir. Kıskançlık hissinin altını çizdiği gerçek, kıskanılan nesneye sahip olmak değil, o nesnenin paylaşılmıyor ya da paylaşılamıyor olmasıdır. Lüks cip örneği yukarıda değindiğimiz çerçevede bunun ilk akla gelen örneklerinden. Peki otomobilini otostopçularıyla paylaşmayan bencil insanlarla, bedenini kendine saklayan ya da kendi seçtiği elit azınlıkla paylaşan kadın erkekleri aynı kulvarda değerlendirebilir miyiz? Bu hastalıklı imadan sonra yazar şöyle devam ediyor, bunu da ben okumaya devam edeyim. Biraz önce ima ettik, insanın kendi bedeniyle kurduğu mülkiyet ilişkisi oldukça sorumludur. Zira her ne kadar aksini iddia etseler de insanlar öyle ya da böyle bedenlerini kiralayarak kimi menfaatler elde etmede ve ahlaki ve hem etmede hala ahlaki ve moral sorun görmüyorlar. Hasta olunduğunda onanmak için hekimin ya da büyücünün ellerine teslim edilen beden, haz almak için sevgilinin kollarına bırakılan beden, para kazanmak için müşterisine teslim edilen beden arasında ne ontolojik ne epistemolojik olarak çok fark bulunmamaktadır. Her ne kadar bu noktayı irdelemeyi ana konumuzdan çok sapmamak adına okura bırakalım demiş yazar. Dolayısıyla bu kadar saçmalıktan sonra bu bölümcenin nasıl nihayetlendiğine değinmek istiyorum. Diğer bir deyişle diyor yazar, anarşist ahlak nasıl komşusu açken tok olmayı dışlıyor ve hatta lanetliyorsa, komşusu çirkinken güzel olmayı ve güzelleşmeyi de lanetlemektedir. Yazının başına değindiğimiz mantıkçı yaklaşım bu durumu kolaylıkla kavramsallaştırabilmektedir. Zira komşusu açken tok olan anarşist aslında komşusunun aç olduğunu bildiğini saklamaktadır. Zira en konvansiyonel anarşizan düşüncelerde bile bu senaryoda yardımlaşmamak kabul edilir değildir. Dolayısıyla komşusu açken karnını doyuran anarşist, komşunun açlığını ortak bilgi haline getirmemektedir. Oysa bu bilgi özne ve komşu arasında ziyadesiyle de dağıtılmış bilgi haline zaten gelmiştir. Benzer şekilde de güzelleşmek de çirkinlik hakkında tırnak içinde çirkinlik kötüdür ya da yine tırnak içinde ben çirkin olmak istemiyorum gibi örtülü bir yargıda bulunduğu için ortak bilgiye erişme gerekliliğini sağlayamamaktadır. Zira bu yargılar belli edilmemektedir. Valla bu ciddi ve ağır iddiaları yapan yazarın yazısını okumaya yine devam edeceğim ama lafı çok uzattım. Programımızın yaklaşık son 20 dakikasına girmek üzereyiz ve hemen güzel bir şarkıyla daha devam edelim. Allah'ın cezası Nicolas Sarkozy ile geçtiğimiz haftalarda evlenen dünyalar güzeli Carla Bruni Sarkozy'den gelecek. Carla Bruni Sarkozy'nin son muhteşem albümünün ilk şarkılarından, ilk single'larından biri. Those Dancing Days Are Gone. Carla Bruni Sarkozy'den dinliyoruz Allah'ın cezası.
Come, let me sing into your ear. Those dancing days are come, all the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body up. In a foul rag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver as you may, I sing it true. What matter if naive, that the most could pleasure you. The children that he gave, some were sleeping like a dog. The moon, the flag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carry the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Let me sing into your ear.
I thought it out, it's very day, noon upon the clock.
all that silk and satin gear. And then they put pretense of violins upon a stick. They sing and sing until he dropped. What a tomato haggai carried the sun in golden cup. The moon in a silver bag, I carried the sun in golden cup. The moon in a silver bag. Come, let me sing into your ear. Those dancing days are gone. The silk and satin gear crept upon a stone. Wrapping that foul body up in a swallowing array. I carry the sun in golden cup, the moon in silver.
Carlo Bruni Sarkozy'den dinledik maalesef. Those Dancing Days Are Gone şarkıcının son albümünden, yani ikinci albümünden gelmişti. Her ne kadar biraz önce okuduğumuz pasajlar oldukça garip bir ruh halini yansıyorsa da yazarın değindiği kimi noktaların önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri anarşist ahlakın şu komşusu açken tok olmayı lanetlemesini güzellik nosyonunda da uygulamak. Dolayısıyla öyle ya da böyle dışarıda bir yerlerde çirkin insanlar varken insanların tırnak içinde güzel olması, yani tırnak içinde güzelleşmek için çaba ve efor sarf ediyor olmasını ahlaksızlık olarak nitelemek aslında çok da yanlış gelmiyor bana hala. Dolayısıyla cinselliği bir şekilde paylaşmak istiyorsak, eğer poligami ya da değil, poligamik olalım ya da olmayalım, poligamiye göz kırpalım ya da kırpmayalım, bunun kimi ferdi yolları da yazarın biraz önce değindiği gibi var. Ve hatta yazar bu konuda devam ediyor. Hemen onu anlatmaya çalışayım. Şöyle diyor, hemen kısaca ve hızlıca okumaya çalışayım. ABD'nin ünlü anarşist yayın evlerinden AK Press bir zaman önce tişört bastırmaya karar vermiş. Bir hafta evvel bu tişörtlerle beraber ayrıca girly denen dar kadın tişörtü de bastırılmasını önermiş. Anarkofeministler malum nedenlerle bunu engellemeye çalışmış. Aylarca süren tartışmalar sonrasında girly tişörtler hazırlanmış. Öte yandan Atlantik'in beri tarafındaki özgürlükçü anarşist hareketler Kuzey Amerika'nın bu feminist yaklaşımını anlamakta hep güçlük çekmiştir. Anarşist kadınların da alımlı olabileceğini öğrenmeleri gerek demişti Amsterdam'da bir kadın anarşist arkadaşım. Kuzey Amerika'daki anarşist topluluklardaki radikal kadınları ve erkekleri kastederek. Kıskançlık kavramının ortak bilgi kulvarı dışındaki belirtilerine dair bir iki söz söyleyelim diyor, devam ediyor yazar. Gene tuhaf örneğimize, yani jipe dönelim. Olmaz ya, hadi varsayalım, zengin bir anarşist dostumuzun parayı bastırıp jip almamasının altına yatan nedenleri inceleyelim. Ekolojik ve sosyolojik nedenler ilk akla geleni. Ancak unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri de jip mülkiyetinin bir dengesizlik ya da adını koyalım kıskançlık yaratmasıdır. Dolayısıyla ulaşım araçları kategorisindeki nesnelerin dağılımındaki uçurumun artmasına iştirak etmekten imtina etmek, tüm ekonomik ötelemeleriyle birlikte anarşizan zengin dostumuz için cipten uzak durmak için önemli bir nedendir. Dahası araç sahibi olmanın artan objektifikasyonu ve dolayısıyla araçların bir duygu hedefi haline gelmesi de önemli bir noktadır. Peki, konvansiyon anlamıyla konuşmak gerekirse, tırnak içinde adımlı olmak isteyen bir anarşist, yani tırnak içinde kadın dostumuzu bacaklarını epiler etmekten benzer gerekçeler alıkoyabilir mi? Örneğin alımlı, sevimli, kadınsı, feminen, çekici ve benzeri olmak ya da görünmek ile son model spor otomobile sahip olmak benzer midir? Elbette yazarın gidişatı yazara göre bunu açık etmekte, fakat dolayısıyla biz bu saçmalıklara fazla daha zaman ayırmak istemiyoruz. Zira çok güzel bir şarkı daha gelecek şimdi. Yine çok ünlü bir grubun, bir yan grubu olan bir grup aslında bu. O çok ünlü grubun adını söylemeyeceğim, bunu size ödev olarak bırakıyorum. Aman Aman'dan gelecek Los Compras del Rabino ile Alçacık Duvar Üstü Potpourri'si dinleyeceğiz kısa bir süre. Yatakta ve sofrada anarşizmi dinliyorsunuz, ben diyeceğiniz Can.
Ya se va el rabino para Cuscunyuc, ya se va el rabino para Cuscunyuc, a mercar a la buliza camisa de bunyú, a mercar a la buliza camisa de bunyú. Al vantes buliza por las trenares, al vantes buliza por las trenares, e más vale la aventura, dame la tele.
Fani dünyanın en iyi sefara diye müzik yapan gruplarından birinden geldi Aman Aman. Aman Aman'dan dinledik, tanıdık bir ezgiydi. Yani Las Compras del Rabino. Alçacık Duvar Üstü diye bir de işte. Yine hiçbir yere varmayan sonsuz bir yatakta ve sofrada anarşizm programında nelerden bahsettik? Programımızın şu kalan aşağı yukarı 5 dakikasında da onu özetlemeye çalışalım. Çok da aşka dair küçük okumalar yaptık, küçük pasajlar yaptık. Üçlü Duygusal Bir Laboratuvar kitabından. Bu kitap Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmıştı. Yazarı da Brian Cretinon ve Stosia'ydı. Çevirmen ise Deniz Öztürk'tü. Eski bir basım, nadir bulunan bir kitap zannedersem. Ve daha sonra çok da aşkın bu duygulanımları üzerinden, saman altından yine giderek bu duygulanımlar üzerinden İki anarşist felsefelerin nasıl ilerleyebileceğine değinmeye çalıştık. Bu konuda yazılmış güzel bir makale bulduk. Ortak Bilgi ve Anarşist Ahlak'tı bu makalenin adı. Ve bu makaleyi bukle bukle okumaya ve yazarına çamur atmaya çalıştık. Okuduğumuz bukleler dolayısıyla. Ama elbette bir sonuca varmadık, zira her zamanki hikaye bu programın bir sonucu olmayacak. Ya da bir programın sonucu olmasını beklemiyoruz. Her ne kadar elbette bu kadar lakırdı ve bu kadar konuşmaya rağmen zannedersem şu ana kadar Eylül'de başlamış olan Yatakta ve Sofra'da Anarşizm programının bu ilk sezonunun ikinci sezonun ilk bölümlerinde geldiğimiz şu günlerde çok konuşma rekoru kırdığımız bir bölüm oldu zannedersem bu bölüm. Zira sürekli makaleler okuduk ve sürekli kitaptan küçük pasajlar okuduk. Evet, bunun biraz sıkıcı olacağını varsayabiliyorum ama bunda yine çaldığımız yine bence güzel müziklerle örtbas etmeye çalıştık. Neler çaldık diye soracak olursanız açılışı Silent Stream of Godless Elegy ile yaptık. Eternal Cry of Glory. Hemen ardından Zandria'ya geldiği, daha sonra ünlü grup olan Theatre of Tragedy'yi dinledik ve hemen ardından Penumbra gelmiş, Lacrimosa ve Joyless. Programımızın metal müziği ayırdığımız, sert ve hüzünlü melodileri ayırdığımız ilk bölümünü bitiren şarkı ise Film Troll olmuş. World Music melodileri çaldığımız ikinci bölüme geçmeden önceki aradaki mide bulandırma şarkısında büyük üstad Serdar Ortaç'tan çalmışız. Ah bebeğim oldun. Daha sonra World Music kısmına gelirken Özbekistan'dan çok tatlı bir şarkıyla geldik. Severen Nazarhan'dan dinledik Sen. Hemen ardından Sisel geldi, İskandinavya'dan güzel bir soprano. Ve hemen ardından o mide bulandırıcı pedofili Oliver Shanti'den dinledik Onom Wenk, yani Yağmur Kuşu. Daha sonra ise maalesef Allah'ın cezası Carla Bruni Sarkozy'den dinledik Those Dancing Days Are Gone. Ve sonra da biraz önceki o güzel yerel Sefaradi şarkıyı dinledik Aman Aman. Dolayısıyla programımızı kapatırken yine güzel bir şarkıyla programımızı kapatacağız. Çok eski bir taş plaktan dijitalize edilmiş, kalan müzik tarafından dijitalize edilmiş bir kayıt gelecek. Dolayısıyla programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum ve programı kapatıyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yatakta ve sofrada anarşizmi dinlediniz. Ben diyeceğiniz Can. Sırada ise Hamiyet Yüce Ses'ten dinleyeceğiz. Bakmıyor Çeşme Siyah. Haftaya görüşmek üzere.
Bakmıyor Çeşme
Yetişe gamze.